Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2023 sayısından yazılar aktaracağız. İlk olarak Mustafa Asım Küçükaşçı imzalı Tefekkür Hırsızlığı başlıklı yazıyı paylaşacağız. Kur'an-ı Kerim'in üslubunda çokça tekrarlanan iki kalıp. Birincisi, inne fî velike. İlk bakışta tespit edebildiğimiz kadarıyla 50 ayette tekrarlanan bu üslup, Allah'ın yarattığı bir nimet, lütuf veya hakikatten bahsettikten sonra ekliyor. Bunda akleden bir kavim için bir ayet, ayetler var. Akleden bir yerine tefekkür eden, inanan, yakine ulaşan, öğüt alan gibi başka sıfatlar veya insanlar için veya sizin için gibi ifadeler de gelebiliyor. Bu deliller kimi gösteriyor? İkinci üslupta bunun cevabını veriyor. İkincisi, huvellezî. Yine ilk bakışta tam 39 ayetin bu üslupta başladığını tespit edebiliyoruz. Odur yeri ve göğü yaratan, yağmuru indiren, sizi rahimlerde tasvir eden, sizi yeryüzünde yerleştiren, geçmiş milletlerin yerine geçiren ve benzerleri. Görmediler mi, dolaşmadılar mı, düşünmezler mi daha nice üslup, yani Kur'an bizi sürekli ilahi sanatı tefekkür etmeye, kudreti temaşa kılmaya çağırıyor. Görülen her şeyde ayet, delil ve burhan aramaya devam ediyor. Elbette Kur'an'daki misaller ilk muhatap kitlerin aşina olduğu canlı, bitki ve benzerleri etrafında. Kur'an üzümü, hurmayı, narı örnek veriyor. Sen mangoyu, elmayı, cevize ekle. Hatta üslubun mucizeviliğini görün ki, aynı ayet 7. asrın insanını tefekkür ettirdiği gibi zahiri malumatını kat kat artırmış, 21. asrın insanını da daha derin, daha geniş şekilde tefekkür ettirmeye devam ediyor. Kur'an'ın davetini düşündüğümüzde tabiattan, hayvanlar aleminden, bitkiler dünyasından yahut fezanın derinliklerinden bahseden belgeli belgesel programlar bu tefekkür için en güzel mecralar olurdu değil mi? Köklü televizyon kanallarının yanı sıra son yıllarda internetin video mecralarındaki hikaye anlatıcıları da bu sahada bol bol neşriyat yapıyorlar. Fakat Kur'an'ın davetinin tam tersi bir dil kullanılıyor bunlarda. Sanki anonim bir eser inceleniyor. Dil bilgisinde edilgen çatı meçhul fiil üslubu vardır. Faili bilmiyorsanız bu üslubu kullanırsınız. Bunun yanında faili ehemmiyetsiz, söylenmeye değmez bulduğunuzda da bu üslubu kullanırsınız. Mesela haber bültenlerinde bildirildiğiyle biten cümleleri düşünün. Hangi ajans bildirmiş, seyircinin alaka duymayacağı bir husus. Ateizmin bir alt türü diyebileceğimiz bir tavır var. Agnostisizm, bilinmezcilik demek. Yani gayba ait, inanca dair meseleler bilinemez diyerek topu taca atan bir tavır. Evet, bunlar akılla bilinemez. Bu sebeple vahiy var. Sadık haberle bilinir bunlar ama vahye de inanmadıkları için bilgisizlik ve ihmale bürünüyorlar. Bilim, tabiat vesaire anlatıcıları işte agnostik bir dille konuşabiliyorlar. Kur'an'daki üslup eserden müessire, sanattan sanatkara, sebepten müsebbibül esbaba ulaşmayı hedeflerken, bunlardaki üslup sanatkardan bahsin geçmediği bir sanat anlatışını maksat olarak seçmiş. Daha da beteri ise edilgen çatıdan da çıkıp nesneyi özne yapmak. Örnekle anlatalım. Hakikat, Allah deveyi çöle çok uygun hususiyetlerle yarattı. Failin diskalifiyesi, deve çölde meydana geldi. Nesneye fail muamelesi, deve çöle uygun özellikler kazandı. Şöyle hörgüç, ayak ve burun geliştirdi vesaire. Benzerlerine aşina olmalısınız. Hayat nasıl mı meydana geldi? 3 milyar yıl önce dünyaya yağan göktaşlarının, yıldız parçalarının taşıdığı moleküler zenginliğin, güneş ışığındaki radyoaktif ışınlar veya yer altından gelen sıcaklıkla tetiklenmesiyle. İlk basit canlılar okyanusun içinde güneş ışığını görmek için göz geliştirmiş, o gözün uzantısı beyin olmuş, bir yırtıcı kovalamış, dişleri çıkmış, karaya yürümüş, yüzgeçleri ayak olmuş, ağaçtan inmiş, kuyruğu düşmüş. Bu kadar basit mi demeyiniz diye eklerler. Tabii bunlar hemen olmadı, milyonlarca yılda oldu. Halbuki ağaçtan inmek milyon yıl sürmez. Anlaşılır kılmak için basit bir izah uydurmak gerekmektedir. Bu basitliği yutturmak için çok uzun süresiyle meseleyi karmaşıklaştırmak gerekmektedir. Bilinmek isteyen Halık, sanatını görmenizi istiyor. Göresiniz ki failini takdir edesiniz. Onu tanıyasınız, onu sevesiniz, ona hayran hayran ibadet edesiniz, teşekkür ve vefa içinde olasınız. Tefekkür hırsızlarıysa sizin hilkate hayran olmanıza mani olmak isterler. Ortalıkta olup biten her şey zaten olması gerekenlerdir onlara göre. İzahları içinde hep rastlantılar, tesadüfler vardır. İnsanın kimseye bir teşekkür borcu yoktur. Bir değişiklik olması gerekiyorsa onu da mutasyonlar yapar. Aslında mutasyonlar hep ölüm, hastalık getirir ama uzun zaman içinde faydalı işlerde yapmışlardır. Yaratıcı, yarattı, yaratıldı ifadelerinin el çabukluğuyla yok edildiği bu tefekkür hırsızlığında hokkabazın fincanının altından evrimleşti, özellik geliştirdi, uyum sağladı gibi yumurtalar çıkar. Bu üslubu savunmak için inançlardan uzak durduklarını söyleyeceklerdir. Halbuki devenin çöl şartlarına uygun bir dudak, bir ayak ve göz geliştirdiğini iddia etmenin onu bir ulvi gücün bu şekilde yarattığını söylemekten hiçbir farkı yoktur. İkisi de inançtan doğan birer kanaattir. Hatta devenin biyolojik sisteminde bir yaratıcılık, bir irade, bir şuur, bir akıl var olduğunu iddia etmektense bütün varlıkları tek bir aklın, tek bir şuurun, tek ve çok kuvvetli, hikmetli bir zatın yarattığını, düzenlediğini ve tasvir ettiğini düşünmek çok daha mantıklıdır. Üstelik bu kanaatin her dinden milyonlarca şahidi ve destekçisi vardır. Çünkü hemen her dinde bir mutlak yaratıcı inancı yer almıştır. Buraya dikkat edelim. Kainattaki harikaları gören insan daima bunları bir yaratıcının var ettiğini düşündü. Üstün bir şeyin kendiliğinden var olmadığını, gayesiz tesadüflerin ancak yıkım ve bozulma meydana getirdiğini görecek kadar akıl, fikir sahibiydi çünkü. Fakat sayıca az da olsalar dehriler, kadim ateistler olarak yaratıcıyı reddettiler. Allah'ın kainatta cari olan zincirleme kanunlarını kadim zannetme hatasına düştüler. Kuş yumurtadan, yumurta kuştan çıkar, bunlar böyle ezelden gelir, ebede gider dediler. Evrim bunların imdadına yetişti. Artık kuşu da geriye bir takım silsilelerle bağlayabiliyorlar. Yani bilim çevreleri bilim tarafında kalıyoruz, tarafsızız derken yine kadim bir inanca yani dehrilerin inancına düştüklerinin farkına varmalı. Hukukla bir karşılaştırma. Aksi ispatlanmadıkça herkes masumdur. Hukuk da bir prensip. Fakat bunun dayandığı anlayış, her insanı masum kabul etmek prensibine dayanıyor. Kanun adamları ispatsız bir şekilde zanlarla hareket ederek masumları cezalandırmasınlar diye bu prensip gerekli. Bazen delil yetersizliği sebebiyle suratına baksanız suçlu olduğunu hissettiğiniz kişileri de serbest bırakmanıza sebebiyet verse de bu prensip gerekli. Yani bazı suçların faili meçhul kalması pahasına ispatsız cezalandırma yapmazsınız. Ama ikrar, itiraf varsa hiçbir delil olmasa bile artık hüküm verirsiniz. Kainatta imtihan sebebiyle kendini gizleyen bir yaratıcı var. İnkarcıların bazen taşkınlık yaparak Allah ve melekleri gökten alenen görünsün, karşımıza çıksın gelsin gibi taleplerde bulunduklarını bize Kur'an bildiriyor. Halbuki bu kadar açık delil artık inanma işini bitiriyor. İnanmak için bunu şart koşanlara ölüm anını ve mahşer gününü beklemelerini söyleyeceğiz. Ama o anda inanmak sizi küfrün cezasından kurtarmıyor. bu imtihanda dünyadayken gayba iman gerekiyor. Gayba imanın anahtarı da tefekkür. Yetersiz delille suçlama yapılmaz ama yeterli delile rağmen yaratıcıyı kabul etmemek feci bir suç. Çünkü sen onun ikrarlarını duymazdan geliyorsun. Kavli ayetlerle kevni ayetler işte orada buluşuyor. Tefekkür hırsızlarına söyleyeceklerimizi söyledik. Bir de bize söylenecekler var. Gayba imana anahtar olacak tefekkür malzemelerini kimse bize bedava vermeyecek tabii ki. Musa kardeşler, Biruniler, Akşemseddinler, Harizmiler ve Ulu Beyler yetiştiren medeniyetimiz, gelecek nesillere de bilimi, yüce sanatkârı gizlemeyen, ona götüren bir üslupla anlatabilecek alim ve anlatıcıları yetiştirmelidir. Mustafa Asım Küçükaşçı imzalı Tefekkür Hırsızlığı başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve şimdi de Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım imzalı Kur'an'ı Yakanlara Cevabımız başlıklı yazıyı paylaşacağız. Batı ülkelerinde çirkin bir adet giderek yayılıyor. Kur'an-ı Kerim'i yakıyorlar. Öyle ahmaklar ki Cenab-ı Allah'ın bize tabiri caizse cennet davetiyesi olarak gönderdiği kitabı yakıyorlar. Bunlara karşı fert ve toplum olarak vermemiz gereken cevap nedir? Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor ki hakla batılın mücadelesi kıyamete kadar devam edecektir. Cenab-ı Allah Adem'i yaratıp da iblise Adem'e secde etmesini emrettiğinden beri şeytanın insanoğluyla bir mücadelesi, bir kavgası var. Nihayetinde şeytandan tarafa olanlarla Cenab-ı Allah'tan tarafa olanların kavgasının görüldüğü, yaşandığı bir sahnedir dünya sahnesi. Bu mücadelede maalesef hiçbir zaman İslam düşmanlarının hukuk ve insafla alakaları olmamıştır. Hazreti Peygamber aleyhisselam efendimize ve ashabına alay, hakaret ve işkenceden asla geri durmamışlardır. Bizlerse Müslümanlar olarak gayrimüslimlere adaletle davranmakla emrolunmuşuzdur. Yeryüzünde hakim olduğumuz asırlar boyunca Müslüman olmayanların her türlü insani ve vicdani haklarına azami saygı göstermiş, hürmet göstermişizdir. Onların dinlerini imha etme, inançlarını yok etme gibi bir baskı ve despotik rejim uygulamasına asla müsaade edilmemiştir. Bunun en büyük delili de Balkanlarda hala gayrimüslim unsurların çok canlı olarak bulunuyor olmalarıdır. Sadece Balkanlarda değil, Mısır, Suriye, Anadolu gibi ilk hicri asırdan beri Müslümanların hakimiyetinde bulunan beldelerde de gayrimüslim unsurlar mevcudiyetlerini hürriyet içinde sürdürmüşlerdir. Bunların hepsi Müslümanların iktidar alanlarında insanların dinini değiştirme, inançlarını değiştirme, onları bir inanca kanalize etme gibi zorlayıcı bir teşebbüslerinin olmadığını göstermektedir. Müslümanlar bu topluluklar İslam'a girsin istemediler mi? Elbette istediler. Bunda o fert ve toplulukların hidayetten nasibi ölçüsünde muvaffak da oldular. Fakat bunu zorla yapmadılar. Aksine Müslümanlar güzel numuneler sergileyerek ahlaklarıyla, yaşantılarıyla, yaşayışlarıyla gayrimüslim unsurların dikkatini çekmiş ve onlara dünya saadetinin Müslümanlıkta olduğunu göstermeleri suretiyle onların da Müslüman olmaları söz konusu olmuştur. Böylelikle büyük kitleler Müslümanlıkla şereflenmiştir. İşte Bosna halkı, aslen Slav kökenli olmalarına rağmen İslam'ın güzelliklerini görmek suretiyle Müslüman olmuşlardır. Osmanlı'nın 7 asır hakim olduğu Balkanlarda diğer unsurlara nasıl bir hürriyet yaşattığına tarih şahit. Fakat Boşnak kardeşlerimiz 20. asırda Avrupa'nın gözleri önünde soykırıma tabi tutuldu. Batı insan hakları diyarı veya medeniyetin demokrasinin beşiği olarak adlandırılır. Ama görüyoruz ki maalesef daima kendilerine demokrasi, kendilerine insan hakları, kendilerinden olmayanlara ise hakaret, dışlama, asimilasyon ve fırsat buldukça katliam ve soykırım var. Hasılı, Müslümanların kendilerinden başka dostu yoktur. Müminler müminlerin dostudur. Maalesef iman kardeşliğinin hakkını ödeyebildiğimizi, değerini verebildiğimizi söyleyemeyeceğim. Avrupa'yı görüyoruz. Ülkelerinin imarına, işçi olarak kalkınmasına destek olmak için çağırdıkları Müslüman işçilerin bile dinlerini, kimliklerini ve inançlarını yok etmeye yönelik her türlü entrikayı nasıl çevirdiklerini, entegrasyon adı altında nasıl asimilasyon uyguladıklarını görüyoruz. Kelimeleri konuldukları manalardan çıkararak tahrif uygulamak batıl batının taktiği olmuş. Müslümanların mukaddes değerlerine saldırmayı bile insan hak ve hürriyetleri vicdani özgürlük bağlamında dile getirmeleri, onların sahtekarlıklarının, iki yüzlülüklerinin, aymazlıklarının en bariz göstergesidir. Bütün Müslümanların bunu böyle bilmesi gerekiyor. Maalesef İslam dünyasındaki bir takım despotik rejimlerin varlığı, Batı idarelerinin hala Müslümanların gözünde şirin görünmesine yol açıyor. Orta Doğu'da, Müslüman coğrafyada, kendi ülkelerinde barınma imkanı bulamayan bir takım Müslümanlar, Avrupa'da, Kanada'da vesaire yaşama imkanı buldukları için buraları adeta yeryüzünün kurtarılmış bölgesi olarak görüyorlardı. Fakat bugünkü saldırılar gösteriyor ki bu vahşiler Müslümanlara tahammül edemiyorlar. İslam'a asla tahammül edemiyorlar. İçlerindeki haçlı ruhu ortaya çıkıveriyor. Eğer Müslüman dininden, diyanetinden, ahlakından ve örgütünden soyutlanıp da Batı toplumunun potasında onlar gibi olursa o zaman onların makbul hizmetçisi haline geliyor. Ama eğer kimliğiyle, Kur'an'ıyla, kendi benliğiyle var olmak isterse o zaman onun Kur'an'ına, İslam'ına ve Müslümanlığına her türlü hakareti serbest olarak görüyorlar. Ama aynı şey onların kendi sözde kutsallarına yapıldığında, mesela LGBT ile ilgili bir tepki ortaya konulduğunda veya İsrail'in zulmü telin edildiğinde antisemitik diyerek buna karşı büyük tepkiler koyuyorlar. Bunu bir nefret suçu olarak görüyorlar. Bunu insanlık dışı bir suç olarak değerlendiriyorlar. Ama Müslümana ve İslam'a hakaret bir nefret suçu olarak görülmemekte. Bu çifte standart maalesef Batı'nın öteden beri uyguladığı bir yoldur. Kur'an'a karşı densizlerin yaptığı hakaretler cezasını görecektir. İlahi adalet dünyada da ahirette de karşılığını verecektir. Ama Müslümanların da buna karşı tepkisiz kalması asla kabul edilebilecek bir durum değildir. Lakin tepkinin cevabın tesiri mühimdir. Bu tesir de cevabın kalıcı, devamlı ve köklü olmasıyla mümkündür. Yani en büyük cevabımız önce kitabımıza sahip çıkmamızdır. Kendi gençlerimize, kendi çocuklarımıza sahip çıkmamızdır. Belki de gösterilmesi gereken en büyük tepki, kendi eğitim sistemimizin gözden geçirilmesidir. Batı tarzı eğitim sistemiyle hiçbir yere varamayacağımızın artık net bir şekilde görüldüğü ortadadır. Bu eğitim sistemi Müslüman gençler yetiştirmiyor. Vatanına, milletine, dinine, imanına, bayrağına ve ezanına bağlı gençler yetiştirmiyor. Maalesef Batı hayranı gençler yetiştiriyor. Son hadiselerde gördüğümüz üzere zalimle mazlumu ayırt edemez gençler yetiştiriyor. Böyle köklü cevaplar vermedikçe Kur'an'ın yakılmasına karşı vereceğimiz tepkiler cılız bir takım seslerin ötesine geçemeyecektir. Eğer kendi insanımızı memleketine, vatanına, toprağına bağlı olarak inşa edemezsek, maalesef bizim kalkınmamız da, ekonomimiz de, üretimimiz de başkalarının değirmenine su taşımaktan öteye geçemeyecektir. Dolayısıyla bizler çocuklarımıza, yeni yetişen neslimize Kur'an'ı ne kadar öğretebildiğimize bakmalıyız. Kur'an'ı hayatımıza ne kadar aksettirebildiğimize bakmalıyız. Eğer bu köklü cevapları verirsek, karşı tarafın yaptıkları onları gayzlarıyla baş başa bırakırken bizi daha da şuurlandırır. Bizim Kur'an'ı bütün insanlığa nasıl ulaştırırız endişesi ve derdinin peşinde olmamız gerekir. Efendimiz Aleyhisselam'ı taşlayanlar, Taif'te Efendimizin mübarek vücudunu kanatanlar, ona eziyet edenler, işkence edenler, bugün Kur'an sayfalarını yakanlardan daha masum kimseler değillerdi. Onlar da tarihin en iğrenç hadisesini icra etmişlerdir. Fakat nasıl Hazreti Peygamber Aleyhisselam Efendimiz, "Ya Rabbi, onlara hidayet et" diye hidayet yönünü açığa vurmuşsa, bizim de bugün bütün dünyaya hidayet olabilecek faaliyetlerin peşinden gitmemiz gerekiyor. İnsanlığa Kur'an'ın mesajını ulaştıracak bir üslubu üretmek derdinde olmalıyız. En basitinden bir Müslümanın şunu düşünmesi lazım. Atalarından tevarüs ettiği haçlı hıncıyla İslam'a düşman olan o gayrimüslimler bize baksa, bizim hayatımızı, ahlakımızı incelese, bizdeki neye imrenir de Müslüman olur. Yahu bu Müslümanlarda bende olmayan bir şey var. Bunlar huzur ve saadet içindeler. Bunların aile hayatları, bunların ana babalarıyla münasebetleri, evlatlarına hitapları, bunların toplumları, semtleri bizimkilere benzemiyor. Bunlar ne kadar güler yüzlü insanlar. Bunlar ne kadar mutlu insanlar. Bunlar şen insanlar. Bunlar bulundukları yere mutluluğu getiren insanlar diye bizde bir şeyleri görmeleri lazım. Eğer biz halimizle, hayatımızla aksettirdiğimiz, yansıttığımız yaşantımızla Müslümanlığın güzelliğini sergilemiyorsak, o zaman kendi adımıza üzülmemiz gerekir. Belki en büyük tepkiyi de kendimize vermemiz gerekir. Yani biz güzel ahlakımızla, güzel sözlerimizle, tatlı dilimizle, tebliğdeki üslubumuzla, yol yordamımızla bu insanlara İslam'ı niye sevdiremedik diye dönüp kendimize de bakmamız gerekir. Elbette bir yerde bir cinayet işlenmişse o cinayetin, o suçun cezası verilmelidir. Bunu verebilecek olan da devlettir. Devletin vermediği yerde de Müslümanlar gerekli olan tepkiyi en tabii şekilde hakka, hukuka uygun şekilde vermekle mükelleftirler. Yoksa bu bir takım parlak laflarla veya kınadık, tenkit ettik demekle geçiştirilebilecek bir şey değildir. Öyle bir tepki verilmelidir ki bu tepki yerini bulmalı ve bu suçu işleyenlerin canını acıtmalıdır. Bir daha böyle bir herze yememeye kendileri ve bu hadiseyi görenler, bilenler niyet etmeliler. Biz Müslümanlara dokunamayız, dokunursak bunun maliyeti çok ağır olur demeliler. Bunu yapmak Müslümanların üzerine bir vecibedir. Binaenaleyh Müslümanlar en basit yönüyle bu hadiselere ev sahipliği yapan ülkeleri boykot etmelidirler. Sözün özü, iş bizde bitiyor. Biz Kur'an'ı baş tacı ettikçe, Kur'an'ın insandan istediği o mükemmel şahsiyeti ortaya koydukça, batıl hakkın karşısında eriyecektir, gerileyecektir. Cenab-ı Allah, Kur'an'a muhabbet, hürmet ve hizmetten ayırmasın. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'ın kaleme aldığı "Kur'an'ı Yakanlara Cevabımız" başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de bu akşam son olarak. Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.